Sayfa 229. 41. Bu zehir zakkum mektubu Behçet'e gönderdi. Yaslar, çarpıntılar içinde bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta bekledi. Cevap gelmedi. 4 gün sonra ikindi namazı ağrısı tuttu. Saliha kadını çağırdı. Odasına kapandı. Saliha bir ebe gibi her şeyi biliyordu. Onun yardımıyla gece yarısından sonra kurtuldu. Dünyaya yumuk yumuk sarı saçlı melek gibi bir kız getirdi. Anasının babasının sıkıntılı, şeriatın kanunun beğenmediği bu aşk ürünü, o denli masum yüzlü, güzel, sevimliydi ki. Ona uzanacak öldürecek bir elin sahibi, bir dağ haydudu da olsa, hiç şüphesiz şefkatten titrerdi. Yavru cılız, körpe sesiyle bir iki feryat salıverdi. Bu dil bilmezin yakınışları şöyle anlamlandırılabilirdi. Aman insanlar, hepinizin geldiğiniz yaratılışın yapım evinden şimdi çıktım. Her yerim tamam. Bakınız bana ne sevimliyim. Ben de sizi yaratanın bütün özeniyle yaratıldım. Deme gerek benim sizin düzenleriniz, çekişmeleriniz. Yaşamak benim hakkımdır. Bir takım şeytanca kuruntularla bu tanrısal yapıyı yıkmaya kalkan caniye, yer, gök, bütün evren lanet eder. Hayatın ilk yudumlarını soluyan benim gibi güçsüz, benim kadar suçsuz, benim kadar savunmasız bir yaratığa nasıl kıyılır? Talihsiz de olsa ilk bakışlarını attığı çocuğunun yüzündeki bu anlamı okuyordu. Hayattan hemen kovulup atılması kararlaştırılan bu zavallıcık için ne kundak, ne birkaç bez parçası, hiçbir şey hazırlanmamıştı. Hatta mini mini bir kefen bile. O bir yudumcuk ana sütü tatmadan işte öyle geldiği gibi çırılçıplak gidecek. Bakanları iğrendiren, utandıran, iğrenç, uğursuz, lanetlenmiş şeyler gibi pisliklerin atıldıkları bir çukura, kanala tıkalacak. Nevhayal'le şaheser o evin başka bir odasında kalıyorlardı. Bu iki kız ilkbahar mağazasındaki işlerinden geç vakit dönüşlerinde bayağı bir rahatsızlık bahanesiyle Lemiye onları odasına almadı. Doğurduğundan hiçbir kimseye bir şeycik sezdirmemesini bir takım armağanlar umdurarak Saliha kadına sıkı sıkıya tembih etti. Yaşlı kadının bir iki eski çamaşır bulup yırttı. Bebeği sarıp sarmalayarak anasının yanına uzattı. Kendi de bir iş için dışarı çıktı. Loğusa çocuğunun yüzüne baktı. Kararı karardı. Bu aşk ürününü öldürecekti. Bebeğin küçük yüzünde yeni geldiği bu evrenin havası dokundukça inciniyor, sanılacak kırışıklıklar geziniyor, dudakları meme arar gibi kıbıldıyordu. Lemiye baktı, baktı. Biliyorum suçsuzsun. Fakat günahını baban çeksin. Seni kabul etmeyen odur. Sen yaşarsan ben utanacağım. Sen de benden utanacaksın. Bütün çocukların babaları var. Benimki nerede diye bin bir soruyla beni sıkıp üzeceksin. Bu kadar kötü bir ana olduğum için herkesten çok senden utanacağım. Alnımın kara damgasıyla ben daima senin önünde utançlı kalacağım. Pek güzel bir kız olacağa benziyorsun. Hayatta ananı örnek tutarak benim başıma gelenlere uğramanı istemem. Benim babam varken bu hale geldim. Senin yokken ne olacaksın? Bebek gevrek gevrek, fıkır fıkır ağladı. Lemiye derin derin çocuğa bakarak, beni anlıyor gibi sözlerime karşılık veriyorsun. Fakat Tanrım, ben seni nasıl öldüreceğim? Ağzına ufacık bir bez tıkasam yeter. Sen öldürülmüş olursun, ben öldüren katil. Loğusa eline bir tülbent parçası aldı. Gireceği deliği gören mini minnacık bir yuvarlak yaptı. Yakındaki mescitte tatlı davudi bir sesle işitilen dokunaklı bir sabah ezanı başladı. Ufak tıkacı tutan eli titreyerek Lemiye başını pencereye çevirdi. Müezzin sus, dedi. Bu sabah ne kadar da yanık okuyorsun. Gökten bana lanet ediyorsun gibi geliyor. Şimdi kulakları ezanda, gözleri küçük ölüm mahkumundaydı. Gecenin karanlığıyla örtülü bir sırlar evreninden gelecek tanrısal ya da şeytanca iki buyruktan birini bekliyor gibiydi. Evet, bekliyordu ki ona gizli evrenden bir ses. Çek elini, ne yapıyorsun? Yapmaya kalkıştığın iş öldürmelerin en çirkini, en kötüsüdür. Ya da tıka bezi. Niçin duraksıyorsun tıka? Piçi geldiği yere gönder. Onun yaşaması senin için sonsuz felaketler doğuracaktır. Tıkacı mahkumcunun mini minicik bir çilek kadar pembe ağzına götürdü. Yavru anlatılmaz bir masumluk içinde bir zavallılıkla yüzünü buruşturdu. Kundaksız ellerini, ayaklarını küçük gövdesinin bütün gücüyle çırpınıyordu. Müezzin minareden içten gelen derin yanık bir makamla tekbir getiriyordu. Lemiye'nin aklına kurban bayramı geldi. Çukurun kenarına yatırılmış, gözleri bağlı kurbanların uzatılmış boğazlarına tekbirlerle bıçak sürttükleri çocukluğunda ağlaya ağlaya çok kez seyretmişti. Hayatının o masum çağındaki yufka yürekliliğini hatırlamakla kalbi yumuşadı. Göğsünden birçok damarlar kopmuş gibi içine sıcak sıcak bir şeyler aktı. Bu kez ezanın tanrısal ezgisine gizlilikler evreninden lanetleyen, azarlayan ünlemli bir ses karışır gibi oldu. Tıkacı hemen o masum ağızdan çekti. Yanında duran lambaya uzandı. Aydınlığı yavrucağın yüzüne tuttu. Bu mini mini yüz biraz morarmıştı. Bir iki saniye nefes tıkanıklığından sonra birdenbire ciğerlerine hava gidince yavrucak bu canice davranışa karşı bir iki defa haykırdı. Haykırışları müezzinin Allahu ekberlerine karıştı. Ve örselenmiş gırtlağının yorgunluğuyla ağlaması azala azala kesildi. Dokunaklı bir kendini bırakışla o küçük yüz duruldu. Artık suskun ve kendinden geçmiş, sanki idamını bekliyor gibiydi. Loğusa hüngür hüngür ağlayarak, "Niçin bu kadar güzelsin? Yüzündeki şefkat uyandıran o melek masumluğu nedir? Seni kurtarmak için bu doğanın bir düzeni. Ne olursa olsun ben sana kıyamayacağım." O hüngürtülerle çocuğun üzerine kapandı. Analığın bütün gönül sıcaklığıyla onu sayısız uzun uzun öptü. O sırada içeriye Saliha kadın girdi. Loğusa'nın kundağın üzerinde hıçkıra hıçkıra ağladığını görünce görgülü bir ana tutumuyla, "Ne ağlıyorsun be kızım? Çok şükür sağ salim kurtuldun. Çocuğun da sapasağlam. Ah, keşke kurtulmayaydım." "Ağlama kızım, ağlama. Loğusalara üzüntü yaramaz. Sonra sütün kaçar. Daha başka türlü fenalıklar, hastalıklar olur." "Ah Salih kadıncığım, ben ağlamayayım da kim ağlasın? Biliyorsun ki bu çocuğun babası yok." "Ah kızcağızım, onu önceden düşüneydin ya. Ah ah, şimdiki tazeler şeytana uyduktan sonra ağlarlar. Olan oldu. Gözyaşı para eder mi artık? Ben kucağımda bu kundakla herkesin içinden nasıl çıkacağım şimdi?" "Vardıydın bir efendiye, sonradan boşandım dersin. Şimdi bu çocuğu nüfus kütüğüne yazdırmak için mahalle imamından il muhaber isterler. O efendiye hangi mahallede varıp hangisinde boşandığımı sorarlar. Şimdiki yollar ince. Benim aklım ermez böyle şeylere. 3 defa doğurdum. Çok şükür alnımın akıyla. İlk kocam öldü. İkincisine vardım yine Allah'ın emriyle. Gavaf Mustafa Ağa'yı Topkapı'dan Eminönü'ne kadar herkes tanır. Büyük olan biraz haşarı çıktı. Ama evlatlarımın içinde besmelesiz yoktur. Bin şükür Rabbime. Kocam ağaydı, maaydı ve lakin erkekliğin şartını şurtunu sarıklı imamlar kadar bilirdi. Okumadan döşeye girdiğini hatırlamam hiç. Her şey bir yana, bundan sonra ben yalnız elimin emeğiyle geçinebileceğim. Böyle elimde kundakla beni hiçbir işe almazlar. Çocuğumu bir yere bırakamam. Süt anneye veremem çünkü para ister. Parasız şimdi kimse kimseye selam bile vermez. Öyle kızım öyle. Şimdi herkes kendi öz evladına bakamıyor. Seninkine bedava kim bakacak? Kuzum Salih annene, bu çocuk için bir çare düşün, bana bir analık et. Düştüm işte, kimsesizim. Ah ah, nasıl çare bulayım? Böyle şey hiç başıma gelmedi ki, ne bileyim. Saliha kadın düşünmeye başladı ve sonunda avundurmak için, "Pek de o kadar üzülme. Mevlam büyüktür. kurtların, kuşların rızıklarını veren Tanrım elbette bu çocuğa da bir rızık verir. O gönderdi. Elbette kısmetini de verecek. Müslümanlıkta kaide böyledir. Allah'a mütevekkil olmalı. Bu ağır meselenin güçlüğü karşısında iki kadın derin bir düşünüşle bir süre sustular. Bu düşünce sonucunda Saliha kadın uygulanabilir bir olgu hatırlığını gösterir bir bakışla. Şimdicik aklıma geldi. İnekçi kızı bir rasime vardı. Nereden işte böyle bir çocuk peydahlamış. Kız oğlan kız. Bir gece gümbür gümbür doğurdu. Topkapı'da bu inekçiler bizim duvar bitişik komşumuzdu. Ben de o zaman cahil bir çocuktum. Pek yakın olduğumuz için bizden bir şey saklayamadılar. Anası ona dişini sık diyordu. Fakat Rasim'e çok bağırıyordu. Kocaya varmadan doğurduğu için ben gülmeye başladım. Anam, Allah rahmet eylesin, çok ırzına sağlam bir kadındı. Ağzıma bir hüdayi şamar indirdi. Gülme Aşif'te, dünyadır bu, insanın başına gelir dedi. Kimi kez şeytan güzel delikanlı kılığına girip de toy kızları kandırırmış. İşte onun için ben erkeklerden pek korkarım. Bilmem ki şeytan mıdır, insan mıdır. Uzatmayayım efendicazım. Doğan çocuğu bezlere sardılar. Bir zembile koydular. Bir hala kadın vardı, zembili sırtladı. İşte böyle bir sabah namazı vaktiydi. Götürdü camiye. Abdest musluklarının üzerindeki çivilerden birine astı, döndü. Eğer zembilden çocuğu kimse gelip almazsa onu Hızır aleyhisselam götürür. Meleklere emzirtirmiş. Lemia aklından, görgüsünden, derdine derman aradığı bu saf kadının uzun öyküsünü dinledi. Zamane felsefesinin ekstrasını bilen Lebi Paşa kızı, günah işlemiş kadınların babasız çocuklarını Hızır'ın meleklere emzirteceği avuntusuna inanmazdı. Bununla birlikte Saliha ninenin saflığından yararlanmak isteyerek, ''Hah Saliha hanımcığım, bu kızı da camiye bıraksak da Hızır alsa götürse?'' Şimdi yaşlı kadın ağır başlı bir dalgınlıkla önüne bakarak, ''Böyle bir iyiliği senden sakınmak istemem. Ne var ki burası kalabalık bir semttir. Camiye çocuk bıraktığımın farkına varan olursa, dört yanına iyice bakarsın. Kimse yoksa bırakırsın. Bir gören ve dikkat eden bulunduğundan kuşkulanırsan çocuğu yine geri alırsın.'' Saliha kadın bu düşünüşü yerinde buldu. İçinden soğanları boşaltıp eski zembili temizlemek için aşağı kendi odasına indi. Birkaç dakika sonra geri gelerek, ''Hiç korkma zembil geniş, çocuk bunun içinde rahat rahat gider. Fakat onu güzelce emzirmelisin, karnı tok bulunsun. Allah'ın hikmeti bilinmez. Bu yavruyu gelip Hızır aleyhisselam mı alacak, yoksa bir başkası mı? Müslüman çocuğudur diye bir de kağıt yazıp koynuna koymalısın.'' Lemiye kızcağızı kucağına aldı. Ağzına memeyi verdi. O küçücük dudaklar yaşama denemesiyle birkaç kez buruşup açıldıktan sonra memeyi kavradı. O yeni mideye hayatın ilk besini, sıcak ana sütü yudumlarla akıyordu. Çocuk anasını, anası çocuğunu ısıtıyor. Bu ısı değişiminde tatlılığı anlatılmaz bir sevgi akımı vardı. Lemiye kucağındaki hafif varlığın kendi benliğinden kopmuş bir parça bulunduğunu, iki gövde arasındaki çözülmez birliği ve benliklerinden iyiden iyiye karışmış olduğunu ta yüreğinin derin boşluklarında duyuyordu. Saliha kadın çocuğun böyle ağzına ilk sokuşta meme emdiğini görünce, ''Tüt tüt tüt tüt tü, maşallah, nazarım değmesin. Her çocuk bunun gibi çabuk meme almaz. Darılma hanım, bu kız arsızca bir şey olacak.'' Loğusa, Saliha kadının bu tandırname buluşlarını hiç dinlemiyor, sanki bütün ruhu eriyerek gözlerinden kucağındaki yavrusuna akıyordu. O anda aklına köhne bileşik sözcüklerden campare sözü geldi. Bu sözün derinden derine ne demek olduğunu şimdi anlıyordu. Anlamlarına bayağı zamanlarda pek iyi dikkat etmediğimiz bazı deyimler, sözcükler vardır ki hayat bize onların ne demek olduklarını pek canlı örneklerle etkili bir ders gibi içimize yerleştirir. Belki de olgunlaşma dediğimiz olay okullardan, üniversitelerden daha çok doğadan böyle zihnimize birer darbe biçiminde aldığımız derslerle yerleşir. Bez parçalarına sarılı kucağındaki mini mini yaratık, Lemiye'nin memesinin ucundan sütüyle birlikte sanki ruhunu içiyor, analığın tanımlanamaz içtenliğindeki şefkatli sevgiyi gözeneklerden gözeneklere çekiyordu. Çocuğun sıcaklığıyla dakikadan dakikaya ruhu ısınan anne, biraz daha vakit geçirse bu can parçasından ayrılamayacağını anladı. Hayatta insanı kahredici baskıları altına almak için üzerlerimize bütün gücüyle saldıran nice anlar bulunur. Bu saldırılar karşısında cılız, güçsüz ve dayanıksız bulunanlar ezilip yok olurlar. Kimi intiharlar işte bu türlü yenilgilerin sonucudur. Birinci saldırıda sağlam ve dayanıklı bulunanlar, ikinci saldırının şiddetini azaltmış, üçüncüsünün tehlikesinden kurtulmuş olurlar. Lemmy'ye yukarıdaki kuramına inanmıştı. Göğsüne bastırdığı yavrusuna bu dayanılmaz şefkati uyandırmak için bu denli bir masumluk veren de doğaydı. Ve bu onun birinci saldırısıydı. Bundan kurtulmak için olanca gücüyle dayanmak istiyordu. Bu mini mininin büyü sihir gibi etkileyen çekici gücüne karşı koymak gerekmişti. Ufak bir masanın üzerinde duran bir kitapla kurşun kalemi istedi. Kağıdı kitabın üzerine koyarak Müslüman çocuğudur. Bu masumu sokağa bırakmak zorunda kalan talihsiz anne, onun sevgisinin sihrinden pek acı gözyaşlarıyla ve çok güçlüklerle ayrılabilmiş olduğu için adını Sahire koydu. Sahire büyüleyici, büyücü kız ve kadın demekmiş. Ağlamaktan başka bir yolla derdini anlatamayan bu küçük yaratığı kurtaracak el ne kutsaldır. Bu yavruyu töreye aykırı olarak doğurmak ve sokağa atmakla iki kere cani olan ana, büyük günahlarının verdiği titremeler içinde inleyerek o kutsal eli öper. İnsanlar birbirinin cezasını çekerler. Bu dünyanın kanlar, felaketler içinde büsbütün boğulup yok olmaması, belki günah işleyenlerle sevap işleyenler arasında bir küçük dengenin bulunuşundan dolayıdır. İşlediğim bu korkunç cinayetleri bu masumcuk hakkında göstereceği merhamet ve iyilikle onaracak bir kalp bulunursa insanlığımdan utanmayacağım. O günün tarihini koyduktan sonra dörde katladığı kağıdı yeniden muska gibi bir beze sardı. Çocuğun göğsü üzerine bağladığı bu basma parçasının arasına soktu. Üşümesin diye bir takım kırpıntılara daha sardılar. Yavru hayattan ilk ve belki de son gıdası olan ana sütünden sonra gözleri kaplı ve küçük soluklarla her şeyden habersiz tatlı tatlı uyuyordu. Kendisi için düzenlenen bu kötü işlemlerden büsbütün habersizdi. Anası hıçkırıklar içinde yüzüne bakarak, "Vah zavallıcık melek, eski paçavralarla diri diri kefenlendin. Gönderiyorum seni şu anda." Yaşlarını akıtarak onun mini mini yumuşacık yanaklarından öptü. O melek yüzünden sanki günahının uyuşturucu bir ağını içmiş gibi başı döndü. Gözleri şefkati ve insanlığı boğan günahlar cehenneminin sisler içinde karardı. Saliha kadına, "Al," dedi. Kucağından kundağı verdi. Masumcağız o kırpıntıdan giyimleriyle zembile uzatıldı. Kadın bu küçük yükü omzuna vurdu, odadan çıktı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 236.